Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ayşe Yazıcılar imzalı Haz ve Hız'ın Hasta Çocuğu Kaliforniya Sendromu başlıklı yazıyı sunuyoruz. Kaliforniya nasıl bir yer? 1800'lü yıllarda zengin alt madenlerinin bulunmasıyla Amerika'nın en güçlü ekonomisi haline gelen Kaliforniya, eğlence ve tüketimin merkezi olarak görülüyor. Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft gibi devleri barındıran teknoloji ve bilişimin zirvesi Silikon Vadisi Kaliforniya'da bulunuyor. Sinema deyince akla ilk gelen dünya film endüstrisinin merkezi Hollywood, yerli yabancı turistlerin gözdesi Long Beach ve şöhretlerin üst düzey zenginlerin yaşadığı Beverly Hills, Kaliforniya'nın karakteristik yapısını oluşturuyor. New York, Texas, Florida, hatta mevcut pek çok ülkeden daha kalabalık bir nüfusa sahip olan Kaliforniya, devlet olmamasına rağmen devletlerle ilişkilerde söz sahibi durumunda. Tüm bu bileşenlerin toplamından ortaya çıkan hayat tarzıyla Kaliforniya, bir süredir tüm dünyaya yayılmaya başlayan bir sendromun da çıkış noktası. Kaliforniya Sendrom. Nedir Kaliforniya Sendrom? Henüz kitaplara girmemiş olmakla beraber yeni oluşan bir durumu tanımlamak için kullanılan Kaliforniya Sendromu, popüler bilimde bir kümenin tanımlanmasına karşılık geliyor. Koruyucu ruh sağlığı açısından önemli görülen Kaliforniya Sendromu uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda bir hastalık olarak tanımlanacak kadar önemli bir noktada duruyor. Eğlence ve tüketimin esas olmakla beraber sonucunda yalnızlık ve mutsuzluk getiren en nihayetinde kişiyi intihara kadar sürükleyen hayat tarzının bir salgın gibi yayılması ve insanların buna tutulmasına Kaliforniya Sendromu deniyor. Bu sendroma tutulan kişiler, dünya açlıktan kırılsa bana ne, bana dokunmayan yılan umrunda olmaz, ben paramı kazanır, eğlenir, alışverişimi yapar, keyfime bakarım anlayışını benimsiyor. Bir şey benim işime yarıyorsa önemlidir, bana fayda sağlamıyorsa önemsizdir kıvamında yaşıyorlar ve bencillik farik vasıfları oluyor. Kaliforniya sendromunu tanımlayan özellikler. Bir hayat tarzı olarak tanımlanan Kaliforniya sendromunun öne çıkan özelliklerini 3 maddede özetlemek gerekirse zevke düşkünlük, bencillik ve yalnızlık. Söz konusu sendrom insanların hayat felsefesini değiştiriyor. Bu duruma direnç göstermek neredeyse imkansız bir hal alıyor. İnsanın haz duygusuna hitap eden, heveslerini tetikleyen, daha lüks, daha gösterişli ve konforlu hayatlar cazibe merkezi haline geliyor. Artık hayattan beklentiler çok yükseldi. Eskiden 3-5 şeyle mutlu olanlar şimdi çok daha fazlasıyla mutlu olmuyor. Sanal dünyanın insan psikolojisinde ortaya çıkardığı bir şeylere yetişme dürtüsü ve toplumsal baskıyla ortaya çıkan ihtiyaçlar fazlalaştı. Çarşıya çıkan ya da sadece nette gezinen bir insan sanki her şey gerçekten bir ihtiyaçmış gibi düşünüyor. Bu hayat tarzı mutluluğun tanımını değiştirdi. Varlığı mutluluk sebebi olan sağlık, aile, kanaat gibi kavramların yerine varlık sahibi olmak, lüks yaşam, fenomen olmak, kitleler tarafından kabul görmek gibi geçici zevkler aldı. Toplam mutluluk anlayışı yerine bugünün mutluluğu övüldü, amaç haline getirildi. Halbuki sindire sindire yaşanan kaostan, hırslardan beslenmeyen mutluluktur esas olan. Hedonist yani haz odaklı bir anlayışın hakim olduğu bu hayat tarzında insanlar keyifli bir yaşam sürmek için ne gerekiyorsa yapabilir. Vaktini, enerjisini, gençliğini, varlığını zevk için ve zevkle vermeye hazırdır. Bedenin hazını amaç haline getiren bu insanlar üretirken, tüketirken, hatta eğlenirken ortaya çıkan yorgunluklarını eğlence ve tüketimin dozunu artırarak atmaya çalışıyorlar. Geçici zevklerle tatmin olmaya çalışırken deniz suyunu içen insan misali tam bir kısır döngü içine düşülüyor. Bu hazcı hayat tarzı iyi kötü doğru yanlış kavramlarının içeriğini değiştiriyor. Hazı merkeze alan bu anlayış egosantrik yani ben merkezli bir insan modeli ortaya koyuyor. Kendisinden başkasını düşünmeyen bu insanlar en ufak bir eleştiriyi bile kaldıracak dirence sahip değiller. aldıkları eleştirileri kişiliklerine yapılmış bir saldırı olarak kabul ederek ya kendilerini körü körüne savunuyorlar ya da muhataplarını yok sayıyorlar. Kendilerine odaklı yaşadıkları için iletişim kurmaya açık olmuyor ve sosyalleşemiyorlar. Sürekli tatminsizlik haliyle kendilerini arıyorlar ve çok fazla iş alan değişikliği yapıyorlar. Bencilliğin ardından tabii ki yalnızlık geliyor. Yalnızlık modern hayatın acı da olsa bir gerçekliği. İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla sanal beraberlikler yaşayarak tatmin olmaya çalışan modern insan gerçek hayatında çevresiyle anlamlı bir bağ kurma yetisini kaybediyor. Neticede ruhen ve bedenen çöküntü yaşıyor. Refah içinde ve yaşam standartları son derece yüksek şartlarda hayatlarını sürdürürken sosyal yabancılaşmayla yoksulluğun en büyüğünü yaşıyor. Güven duygusunu kaybederek çevresine ve hatta kendisine bile yabancılaşıyor. Yeryüzünde bazı kültürler insanın bağ kurmak, değer üretmek gibi yönlerini beslerken bazı kültürler bencillik, anlamsızlık, amaçsızlık tarafını açığa çıkarıyor. Kaliforniya kültürünün büyüttüğü, beslediği mefhumlarsa hiç iç açıcı değil. Batı tüketimi artırarak üretim yaptı. Ancak zenginliğe zenginlik katmak için özendirdiği tüketim odaklı hayat tersi en başta kendi toplumunu tüketti. Önerdiği hayat zenginlik gerektiriyordu ve zenginlik sömürgeler, çeşitli katakulliler marifetiyle kendisindeydi. Dolayısıyla hedef kitle farkında olarak ya da olmayarak kendi insanı oldu. Acı sonuçları görüldü ve şimdi insanlar üretime teşvik ediliyor. İyiliğin, güzelliğin, vermenin, sadeliğin üretimi özendiriliyor. Kaliforniya'da bu yaraya merhem olur düşüncesiyle sosyal projeler başlatıldı. Rastgele iyilik projeleri, kime ne şekilde yardım ettiğini bilmeden iyilik yapmaya yönlendiriliyor insanlar artık. Paylaşmanın temel dinamiklerinde olmayan bir toplulukta yapay bir şekilde huzur sağlanmaya çalışılıyor. Parayla saadet olur mu? Kaliforniya sendromu mutmain olmayan ruhlar ortaya çıkardı. Henry Ford'un oğlu önemli bir örnektir mesela. Her türlü zevki sonuna kadar tattığını düşünerek intihar ediyor. Geride bıraktığı mektupta babasına hitaben, ''Baba, hayal edip de ulaşamadığım hiçbir şey olmadı. Tüm zevkleri tattım. Ne varsa önceden hazırlamışsın. Hiçbirinde benim emeğim yok. Mutsuzluktan mahvoldum. Gidiyorum.'' yazdığı bilgisi dolaşıyor internet ortamında. Bu konuda Henry Ford'a kadar gitmeye gerek yok aslında. Türkiye gençleri üzerine yapılan taze bir araştırmaya göz atsak, mevcut durumla ilgili kanaat oluşur. Türkiye Gençlik STK'ları platformunun yaptığı Türkiye'nin Gençleri başlıklı araştırma sonuçlarına göre, hayatta mutlu olmak için en önemli faktör nedir sorusuna en fazla para cevabı verilmiş. Kaliforniya sendromu Türkiye'de şu an için lüks yaşamın hakim olduğu semtlerde görülse de araştırmada ortaya çıkan bu durum sendromun açığa çıkmak için fırsat kolladığının sinyalini veriyor. Nörobilimin vurguladığı önemli bir nokta var. İnsanın bağımlılık oluşturan maddelerden aldığı hazla başkasına ettiği yardımdan aldığı haz beyinde aynı bölgeye tekabül ediyor. Demek ki haz duygusu sadece tüketmekten değil, başkasına yardımdan da sağlanabiliyor. Hatta iki tarafın da haz duygusunu tattığı bir mutluluk bu. Sadece kendini mutlu etmiyor, karşı tarafı da mutlu ediyor. Alarak mutlu olmanın değil, vererek mutlu etmenin huzurunu yaşıyor. Kültürel kodlarımızın bu anlamda gerekli altyapıya sahip olduğunu düşünürsek, ümidimizi yüksek tutabiliriz. Evsiz bir insanı gördüğünde, ortalama bir Amerikalının zihninde nefret ortaya çıkarken, bizim kültürümüzde evsiz bir insanı gördüğünde yardımlaşma duygusu kabarıyor. Tatlı başlayan ancak tattıkça acısı çıkan bir hayat tarzından bahsediyoruz. Güzelliğin, paranın, gücün yüceltildiği bir tarz. Hollywood'daki bir kadının en büyük kabusu 40 yaşına gelmektir. Güzelliğini kaybettiğinde her şeyini kaybetmiş gibi çöküntüye uğrar. Erkekler içinse o kabus gücü ve parayı kaybetmesidir. Büyük şirketlerin CEO'larının emekli olduktan sonra o şaşalı hayatı bulamadıkları için ağır depresyonlar yaşadığı ve intiharlarla hayatlarına son verdikleri gerçeğiyle karşı karşıyayız. söz konusu Kaliforniya sendromu olduğunda herkes, özellikle genç nesil ve online yaşayan kişiler risk altında demektir. Sosyal ağların kullanımının artışıyla sınırların ortadan kalkması bu tür kültürel etkileşimleri de anlık hale getirdi. Dolayısıyla Kaliforniya sendromu da sosyal bir kanser gibi hızla yayılıyor. Eğitimli kişilerde de yaşanan bu sendrom, modernizmle tanışan kesimlerde daha çok görülüyor. İnternete bağlanan her bir insan bu sendromun hedefi ve muhatabı demektir. Odasında ders çalıştığını zannettiğimiz öğrenci de, mutfağında yemeğini pişirdiğini düşündüğümüz hanımlar da, gözlüğünün üstünden telefon ekranına bakıp Instagram'ı, Facebook'u keşfetmeye çalışan ihtiyar da. Yadırganacak bir durum olsa da artık aile içinde dahi mesajlaşmayla iletişim kuruluyor. Fiziksel temasın olduğu beraberliklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Eskiden yarım saat bir arada bulunmak, sohbet, muhabbet için yetiyordu belki ama şimdi bu süreyi iki katına çıkarmak gerekiyor ki ancak kontakt kurulabilsin. Gençler tüm dünyada değişimin taşıyıcısı konumundadır. Küreselleşme yardımıyla dünyada moda olan akımlar gençler üzerinden ülkemize de taşınıyor. Mesela bu akımların etkisiyle kendilerini emo, grunge, hippie, tiki ve benzeri akımlarla tanımlayan gruplar var. Sendromun çıktılarına baktığımızda depresyon, ansiyete, kendine zarar verme gibi durumlarla karşılaşıyoruz. 40 yıl önce insanların göz göze gelerek konuşma süresi yarım saatten günümüzde 6 dakikaya kadar düşmüş durumda. Seslerin, imgelerin çok hızlı aktığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu sebeple kafaların karışması kaçınılmaz oluyor. ABD'de Ben Kuşağı olarak adlandırılan kuşak, uzmanlara göre 30 yıl röterli de olsa Türkiye'ye gelmiş durumda. Bu kuşak varlığını yüce bir değere yaslamıyor. Umdelere sahip değil, benim için iyi olan iyidir anlayışını benimsiyor. Empati yeteneğini büyük oranda kaybetmiş, vicdan eksikliği yaşayan, sahte sosyal ilişkiler kurarak var olmaya çalışan, ruhlarını nereye istinad edeceklerini bilmeyen, değer erozyonu yaşayan bir model bu. Psikiyatr Kemal Sayar'ın okullarda ders şeklinde verilmesini tavsiye ettiği merhamet eğitiminde dezavantajlı gruplarla yüzleştirerek hayatın kırılganlığına çocukları, gençleri şahit tutmak bir çıkış yolu olarak görülüyor. İnsanlar en çok kaybettikleri şeyleri ararlar. İğnesini düşürse birisi, üzerinden ne kadar süre geçmiş olursa olsun, düşürdüğü yere geldiğinde gözleri yere iner ve iğnesini arar. Psikoloji bilimi uzun süredir kalıcı ve tatmin edici mutluluğun üzerine odaklanıyor. Psikologların reçete olarak sunduğu ortak maddelerin birincisi çalışmak, ikincisi iyilik yapmak, üçüncüsü ise şükretmek. Bu reçetenin kutsal kitaplarda yüzyıllardır tüm insanlığa tebliğ edilen temel ilkeler olduğunu görmemek mümkün değil. Burayı tekrar edelim, psikologların reçete olarak sunduğu ortak maddelerin birincisi çalışmak, ikincisi iyilik yapmak, üçüncüsü ise şükretmek. Bu reçetenin kutsal kitaplarda yüzyıllardır tüm insanlığa tebliğ edilen temel ilkeler olduğunu görmemek mümkün değil. Bir hayat tarzı teklifi. Genç dergimizin 2009 yılının Ağustos ayında yayınlanan 35. sayısı bir hayat tarzı teklifi kapağıyla çıkmıştı. Dayatılan, tercih etmediğinde eziklik psikolojisi oluşturan, huzura çıkarmak yerine sendroma sürükleyen bu hayat tarzına direnmenin, kendi hayatınla var olmanın yol haritası verilmişti. Tekrar tekrar dönüp bakılması gereken bu dosyadan şu önemli satırları alıntı yaparak paylaşalım. Ayrıca teklif edilen maddeleri görmek için gençdergisi.com adresinde arşiv bölümüne girmenizi tavsiye ederim. Önde olmak, yönetmek, üstünlük sağlamak, tahakküm etmek isteyenin tek bir amacı var. Hayat tarzını tercih edilen, bilgisayar tabiriyle default ya da fabrika ayarı hayat tarzı haline getirmek istiyor. İstiyor ki insanlar onun gibi düşünsün, onun gibi geçsin, onun gibi sevinsin, onun gibi üzülsün, onun gibi alışveriş yapsın. Kısacası onun gibi yaşasın. Kendi hayat tarzını tercih edilen, mecburi ya da gönüllü bir hayat tarzı haline getirenler üstünlüğü ele geçirmiş oluyorlar. O yüzden mücadelenin para, güç ya da iktidar mücadelesi olarak yansıtılmasına aldanmayacaksın. Son tahlilde güç de, servet de belli hayat tarzlarını görünür kılmak ya da başka hayat tarzlarına geçit vermemek için kullanılan vasıtalardan başka şeyler değil. Evet, mücadele hayat tarzı mücadelesi. Hatta başka bir şey değilse sana düşen nedir? Elbette kendi hayat tarzını imrenilen, özenilen ve takip edilen bir hayat tarzı haline getirmek. Nasıl mı? Tabii ki kendi hayat tarzının öncülüğünü, hayatının hemen her anı kayda geçmiş bir insan olarak aşk, merhamet ve şerefle yapmış mübarek peygamberimizi örnek alarak. Onun kıyamete kadar insanlığın önünde ışık olacak tavsiyelerini, nasıl bir hayat yaşadığı ile ilgili umdeleri ve tespitleri bugünün kafası karışık modern insanına sadece söz ve yazıyla değil, tam da onun yaptığı gibi imrenilen ve örnek alınmak istenen bir hayat tarzının kanlı canlı bir örneği şeklinde yansıtarak. Mücadele hayat tarzı mücadelesi ise atılacak ilk adım kendi hayat tarzını bilmek, anlamak ve ona göre hayatı yeniden tanzim etmektir. Kendi hayat tarzından haberi olmayanlar kendi hayatlarını yaşayamazlar. Kendi hayatlarını yaşamayanlarınsa başkalarının hayatlarına müdahalesi karşısında ses çıkarmaya hakkı yoktur. Ayşe Yazıcılar'ın kaleme aldığı Haz ve Hız'ın Hasta Çocuğu Kaliforniya Sendromu başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve değerli dinleyenlerimiz son olarak Doçent Doktor Soner Duman imzalı Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyorsa neden bizi imtihan ediyor başlıklı yazının bir bölümünü sizinle paylaşacağız. Özellikle lise ve üzeri düzeydeki gençlerimizin sıklıkla sorduğu soruların başında yukarıdaki soru gelmektedir. Bu soruya cevap verme teşebbüsünde bulunmadan önce şu iki hususun göz önünde bulundurulması gerekir. Bu soru aslında İslam tarihi boyunca Müslüman alimlerin üzerinde en çok konuştuğu ve tartıştığı meselelerden birini oluşturuyor. Çünkü bu sorunun imana ilişkin pek çok meseleye doğrudan irtibatı var. Bunların başında da kader konusu geliyor. Söz konusu kader olunca ister istemez Allah'ın ilmi, iradesi, yaratması gibi gaybi konular devreye giriyor. İşte bütün bu sebeplerle bu soruya bir çırpıda herkesi tatmin edecek bir şekilde cevap vermek o kadar kolay değil. Bu soruya cevap vermeyi zorlaştıran ikinci husussa klasik kaynaklarımızın bu konuya dair açıklamalarını insanlarımızın anlayabileceği şekilde takdim etme güçlüğü. Zira bizim klasik kitaplarımızda bu meseleye dair yazılanlar halka değil konunun uzmanlarına hitap ediyor. Bu iki zorluğa rağmen yine de biz sorunun cevabını ele almaya çalışalım. Allah bizi imtihan ediyor mu? Önce şu imtihan meselesinden başlayalım. Kur'an'da Rabbimiz pek çok ayette insanları imtihan ettiğini, edeceğini açık olarak ifade etmiştir. Bunların bir kısmı şöyledir. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri bilinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Allah'ın imtihan etmesi ne demek? Yukarıdaki ayetlerde açık bir biçimde Allah'ın kullarını imtihan ettiğinden söz ediliyor. Dahası kimi ayetlerde bilelim diye şeklinde ifadeler bile yer alıyor. İnsanlar arası günlük kullanımda imtihan, sınav sözcüğünü duyduğumuzda bununla öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklamayı kastederiz. Yani imtihan yapan şahıs, öğretmen veya kuruluş, bu imtihan öncesinde kişinin nasıl bir performans sergileyeceği, neyi bilip neyi bilmediği konusunda bir bilgi sahibi değildir. İmtihan sonucunda kişinin bilgi ve beceri seviyesi hem kendisi hem de bu imtihanı yapan kişi ya da kurum tarafından anlaşılacaktır. Peki Allah acaba gerçekten kulların durumunu öğrenmek için mi imtihan yapıyor? Kesinlikle hayır. Allah her şeyi zaten biliyor. Kullarını yoktan yaratan Allah, onların geçmiş ve geleceğini, açığa vurduklarını ve gizlediklerini zaten bilmektedir. Nitekim Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur. Sözünüzü ister açıktan söyleyin, ister içinizden gizleyin, fark etmez. O göğüslerdekinin özünü insanın aklından ve kalbinden geçenleri bilir. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Madem biliyor, niçin imtihan ediyor? Yukarıdaki ayetler açık bir biçimde Rabbimizin her şeyi ezeli ilmiyle bildiğini, onun öğrenen bir varlık olmadığını, onun için sürpriz söz konusu olmadığını açık bir biçimde ortaya koyuyor. O halde şu soruyu soralım. Bir tarafta Allah'ın imtihan yaptığını belirten ayetler, diğer yanda da onun her şeyi zaten bildiğini gösteren ayetler var. Bu bir çelişki değil midir? Kur'an'ın anlaşılmasına ilişkin önemli bir kural. Kur'an ayetlerinin yorumlanmasında tefsir alimlerimizin belirttiği şu kuralı daima göz önünde bulundurmak gerekir. Kur'an'da ilk bakışta farklı şekillerde anlaşılmaya müsait olan yahut yeterince açık olmayan ayetler, müteşabih, anlamı açık ve net olan ayetlere, muhkem ayetlere göre yorumlanmalıdır. Bu kuraldan hareket eden alimlerimiz imtihan gibi ayetleri iki farklı şekilde yorumlamışlardır. Allah imtihan sözcüğünü kendisi açısından değil, kullar açısından kullanıyor. Allah sonsuz bilgisiyle her şeyi bildiği halde kullarına sanki onları imtihan ediyormuş gibi imtihan eden kimsenin muamelede bulunması gibi muamelede bulunur. Burada bir tarafta ilmi sonsuz olan, her şeyi bilen bir Allah, diğer tarafta geleceği ve gaybı bilmeyen kul bulunmaktadır. Meseleye kul cephesinden bakıldığında gelecek zaman tamamen meçhuldür. O halde onun açısından bakıldığında sonucu bilinmeyen bir imtihan söz konusudur. İşte Allah kulları onların kendi bulunduğu ilmi ve psikolojik hal açısından değerlendirerek kendilerine yaptığı muameleye imtihan adını vermiştir. Nitekim Kur'an'da Allah başka bazı konularda da kullara onların yapıp etmeleri cinsinden fiillerle mukabelede bulunmuştur. Öyleyse Allah kullarını imtihan ediyor ifadesini dünyada bir öğretmenin öğrencisini imtihan etmesine kıyaslamak kesinlikle yanlıştır. Çünkü bir öğretmen, öğrencisinin imtihandan ne not alacağını bilemez, sadece tahmin eder. Tahmininde haklı da çıkabilir, yanılabilir de. Oysa Allah tahmin etmez, yanılmaz. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Onun için geçmiş, şimdi ve gelecek birdir. Ancak kullar açısından zaman söz konusudur. Her ne kadar Allah'ın bilgisi ezeli olsa da bu bilginin varlıkla ve olaylarla ilişkisi bizim açımızdan değerlendirildiğinde Allah'ın bir şeyi bilmesinin iki boyutu ortaya çıkmaktadır. 1. Allah'ın bir şeyi dış dünyada meydana gelmeden önce bilmesi. 2. Allah'ın bir şeyi meydana geldikten sonra realiteye dönüşmüş haliyle bilmesi. Mesela siz doğmadan önce Rabbimiz ezelde sizi yaratacağını ve sizin o gün doğacağınızı bilir. Bu bir şeyin var olmasından önce ön bilgidir. Sizin günü ve vakti gelince doğmanız durumunda Allah'ın bunu bilmesi bir şey olduktan sonraki haliyle bilmesidir. Şu halde aslında varlık Allah'ın ezeli ilminde bir bilgi halinde mevcutken zaman gelip yaratılıyor, pratiğe dökülüyor ve Allah o varlığı ezelde bilgi halinde bildiği gibi sonradan yaratıp pratiğe dökünce de gerçek realite haliyle bilmiş oluyor. İşte Allah'ın bilelim diye imtihan ediyoruz ifadesi şu anlama gelir. Ezelde zaten ön bilgi halinde bildiğimiz şeyin bir fiil realiteye döküldükten sonra gerçeğe dönüşmüş haliyle de bilelim diye sizi imtihandan geçiriyoruz. İster ilk yorumu isterse ikinci yorumu kabul edelim. Netice itibarıyla Allah açısından sürpriz bir bilgi, bir şeyi sonradan öğrenme, bilgisizken bilgili hale gelme diye bir durum söz konusu değil. O halde Allah bilmediği bir şeyi öğrenmek için kullarını imtihan etmiyor. Ezeli bilgisinde bildiği şeyleri realiteye döküyor, pratiğe geçiriyor. Klasik tabiriyle kader kazaya dönüşüyor. Öyleyse biz imtihandan geçmiyor muyuz? İmtihan meselesine biz kullar açısından baktığımızda bu kelimenin bizim hakkımızda kullanılması %100 doğru. Yani biz sonucunu bilmediğimiz bir imtihandan geçiyoruz. Dünyada bir imtihan alanı. Ama Allah açısından bakıldığında bilinmeyen bir şeyin öğrenilmesi için kulların imtihan edilmesi söz konusu değil. Bilinen bir şeyin pratiğe dökülmesi söz konusu. Her şey baştan belliyken yaratmanın anlamı ne? Rabbimiz Kur'an'da kainatın yaratılış sebebiyle ilgili olarak önce yanlış anlayışları ortadan kaldırıp sonra doğru cevabı ortaya koyuyor. Biz de önce kainatın yaratılış sebebinin ne olmadığı üzerinden hareket edip sonra ne olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Allah kainatı ihtiyacı bulunduğu için yaratmamıştır. Biz insanlar ihtiyaç duyduğumuz şeyleri yapar ve üretiriz. Mesela ekmeği yemek için, elbiseyi giymek için üretir, evleri içinde yaşamak için yaparız. Oysa Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlıktır. Rabbimiz Kur'an'da kainata ve içindeki hiçbir varlığa ihtiyacı bulunmadığını defaatle belirtmiştir. Allah kainatı oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. Biz insanlar bazı şeyleri ihtiyacımız olduğundan değil, sırf hoşça vakit geçirmek, can sıkıntısından kurtulmak için yaparız. Mesela müzik dinler, resim yapar, gezintiye çıkarız. Buna ihtiyacımız olduğu için değil, iyi vakit geçirmek için bunu yaparız. Oysa oyun ve eğlence edinmek Rabbimizin münezzeh olduğu bir durumdur. Bu canı sıkılan ve can sıkıntısını geçirmek için bir şeylerle oyalanmaya ihtiyaç duyan insanların özelliğidir. Rabbimiz kainatı fantastik bir sebeple hoşça vakit geçirmek için yaratmadığını, bu kainatı yaratmasının haklı bir sebebinin bulunduğunu şu şekilde belirtmektedir. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Allah kainatı amaçsız ve sebepsiz yere yaratmamıştır. Biz insanlar bazen amaçsız ve sebepsiz işler yaparız. Bu yaptıklarımız bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığı gibi bize hoşça vakit geçirme fırsatı da sunmaz. Şuursuz ve bilinçsizce sırf iş olsun diye işler yaparız. Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapan, yaptığı şeylerde nice hikmetler bulunan El-Hakim'dir. Onun hiçbir fiili hikmetsiz değildir. Rabbimiz kainatın boşu boşuna yaratıldığı fikrinin kafirler tarafından sahip olunan bir fikir olduğunu belirterek şöyle buyurmuştur. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Rabbimiz bir başka ayetinde insanlara hitap ederek onların yaratılışının amaçsız, sebepsiz olmadığını şu şekilde belirtmektedir. Yoksa sizi boşu boşuna, amaçsız ve sebepsiz olarak abes yere yarattığımızı mı sandınız? Kainatın yaratılmasının haklı bir gerekçesi var. Rabbimiz Kur'an'ın pek çok ayetinde kainatı yaratmasının haklı olduğunu belirtir. Bu kainatın boş yere ve sebepsiz olmadığının olumlu ifadeyle pekiştirilmesidir. Bu konuyla ilgili ayetlerin bir kısmı şu şekildedir. Allah gökleri ve yeri hak olarak yerli yerince yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için Allah'ın varlık ve kudretine bir nişane bulunmaktadır. Allah'ın gökleri ve yeri hakla yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Kainatın yaratılışının temel sebebi yaratılan varlıkların Allah'ı yüceltmeleri, kulluklarını göstermeleri, Rabbimizin de onlara karşı ilahlığını ve Rabbini göstermesidir. Kur'an, insan dışında yaratılmış olan yerdeki ve gökteki bütün varlıkların Allah'a boyun eğdiğini, secde ettiğini, onu tenzih ettiğini belirtir. Bu ayetlerin bir kısmı şöyledir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Allah'ın ibadete ihtiyacı mı vardı? Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir varlık Allah'ı zikretmese, tesbih ve tenzih etmese de Allah zatı itibarıyla övgüye layıktır. Onun övgüye layık olması, kendisini öven birilerinin bulunmasına bağlı değildir. Bu soru başka bir soruyu gündeme getirir. O halde, madem ki ibadet edilmeye, yüceltilmeye ihtiyacı yok, öyleyse hiç varlığı yaratmasaydı. Burada hemen şu ayetler gündeme gelir. O, dilediğini yapar. Ona yaptığı bir şeyden dolayı niçin böyle yaptı diye soru sorulamaz. Ancak onun tarafından insanlara niçin böyle yaptınız diye sorulacaktır. Sonuç kadere çıkıyor. Sonuç yine kadere çıkıyor. Rabbimiz ezeli ilmiyle bildiği, ezeli iradesiyle dileyip tercih ettiği şeyleri yaratma sıfatıyla yaratıp varlık alemine çıkardı. Bizim açımızdan bakıldığında ortada tam bir imtihan var. Hiçbir şey belli değil. Bize seçme hakkı verilmiş, irade verilmiş. Hiçbir şeyi zorla yaptırılmıyor. Her şeyi biz yapıyoruz. Ama meseleye Allah açısından bakıldığında o her şeyi biliyor. Bildiklerini yaratarak pratiğe döküyor. Varlıklar onun ezeli ilminden varlık alemine çıkarken onun irade, kudret, tekmin gibi bütün sıfatları da tecelli ediyor. Bütün bu tecelliler ve kullar açısından bakıldığında imtihanlar sonucunda Rabbimiz başta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler, Allah dostları, şehitler ve salih müminler olmak üzere kendine ebedi dostlar ediniyor. Onları ebedi nimetlerine gark ederek kendi güzelliğini ve cemalini gösteriyor. Bunu onlara doğrudan ve hazır bir şekilde vermiyor da onlar açısından bir imtihan sonucu veriyor. İşte kullar açısından imtihanın en büyük kazanımı bu. Bu imtihan sonucunda kaybeden, cehennemlik olan, ebedi azaba duçar olanlarsa bunu tamamen kendi tercih ve seçimleriyle hak ediyorlar. Allah onları tercihlerini bu şekilde kullanmaya kesinlikle zorlamıyor. Dolayısıyla hiçbir haksızlık ve adaletsizlik söz konusu değil. Bu açıklamalarda doğru bir husus varsa Rabbimizin lütfundandır. Yanlış bir şey varsa o da bizim nefsimiz ve şeytandandır. Rabbimiz bundan münezzehtir. Her şeyin en doğrusunu Rabbimiz bilir. Rabbimiz, senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Şüphesiz ki her şeyi bilen ve her şeyi hikmetli bir şekilde yapan ancak sensin. Bakara 32. Kıymetli dinleyenlerimiz, son olarak Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından Doçent Doktor Soner Duman imzalı "Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyorsa neden bizi imtihan ediyor?" başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle programımızı da noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.